Ayrım 25. Ayrım 26. Ayrım 27. Ayrım 28. Ayrım 29. Ayrım 30. Ayrım 31. Ayrım 32. Ayrım 33. Ayrım 34.
Sayfa 309. Dışarıda kargalar kısık, tok seslerle vıraklayarak beyaz çan kulesinin çevresini dolandılar. Sanki kule bir leşti. Katedral alanı leylak rengi taze karla örtülüydü. Alandan tek tük adamlar geçiyor, arada bir ardında koyu izler bırakan bir kızak gidiyordu. Gergin sessizliği Bogoyevski bozdu. İktidarı şehir meclisine devreden bir belge hazırlanmasını teklif etti. Meclis üyeleriyle bu konuyu görüşmeliyiz. Ne zaman herkes için uygun olur? Daha sonra, saat 4 sularında. Hükümet üyeleri ağır sessizliğin kırılmasıyla feraha varmış gibiydiler. İktidarın devri meselesini tartışmaya başladılar. Toplantı zamanı da söz konusu oldu. Kaledin susuyordu. Parmaklarının tırnakları usul usul, hiç durmadan masayı dövdü. Kalın saçlarının altında gözleri dondu, bulutlandı. Korkunç bir bezginlik, tiksinti ve yorgunluk bakışlarını ağırlaştırmış, pisleştirmişti. Hükümet üyelerinden biri bir arkadaşıyla ağız dolusu tartışmaya dalmıştı. Kaledin tutuk bir öfkeyle onları susturdu. ''Beyler, kısa kesin. Zaman geçiyor. Rusya fazla konuşmak yüzünden mahvoldu. Toplantıya yarım saat ara veriyorum. Durumu görüşün. Bu işi bir an önce bitirelim.'' Dairesine çekildi. Diğerleri orada burada kümelenip sakin sakin konuştular. Birisi Kaledin'in hasta gibi olduğuna işaret etti. Bir başkasının yarı fısıldayarak söylediği bir söz, pencerenin yanında duran Bogoyevski'nin kulağına kadar geldi. Onun çapında bir adam için tek çıkar yol intihardır. Bogoyevski hemen Kaledin'in dairesine yöneldi. Az sonra beraber döndüler. İktidarı resmen bıraktıklarını belirten belgeyi vermek üzere şehir meclisiyle saat 4'te bir toplantı yapmaya karar verdiler. Kaledin kalktı. Öbürleri ardından yürüdüler. Kaledin hükümetin yaşlıca üyelerinden biriyle vedalaşırken Yanov'un Karef'e bir şey fısıldadığını gördü. ''Ne var?'' diye sordu. Yanov utanır gibi bir halle yanına geldi. ''Hükümet üyeleri, kazak olmayanlar yolculuk masraflarını istiyorlar.'' ''Bende para yok, bıktım bütün bunlardan.'' dedi Kaledin sert bir sesle. Kaşları çatılmıştı. Ayrılırlarken konuşmayı duyan Bogoyevski Yanov'a işaret etti. ''Yukarı odama gel, Svetozarov'a söyle, kuliste beklesin.'' Kaledin çıktıktan hemen sonra onlar da oradan ayrıldılar. Kaledin çökük omuzlarda hızlı hızlı yürüyordu. Bogoyevski odasında Yanov'a bir deste para verdi. 1400 ruble var burada. Ver bunu o adamlara. Kuliste Yanov'u beklemekte olan Svetozarov parayı aldı, teşekkür ederek kapıya doğru yürüdü. Yanov kapıcıdan kaputunu alırken merdivenden bir gürültü işitti. Arkasına baktı, Kaledin'in yaveri Moldovski uçar gibi basamakları iniyordu. ''Bir hekim getirin, çabuk!'' Yanov kaputu bırakıp ona koştu. Nöbetçi yaverle bekleme odasını dolduran emir erleri Moldovski'nin çevresini sardılar. Yanov, ''Ne oldu, ne var?'' diye haykırdı. Sapsarıydı. ''Kaledin kendini vurdu!'' diyen Moldovski hıçkıra hıçkıra parmaklığın üstüne kapaklandı. Bogoyevski koştu geldi, dudakları hasta gibi titriyordu. ''Ne oldu? Ne oldu?'' Kalabalık merdivenden yukarı hücum etti. Bogoyevski elinde olmadan habire yutkunuyor, güç soluk alıyordu. Kapıya varıp açan ilk o oldu. Holden geçip çalışma odasına girdi. Çalışma odasıyla yanındaki ufak oda arasındaki kapı ardına kadar açıktı. Ekşi, bozak bir duman, barut kokusu. ''Ah! Ah! Alyosha canım benim!'' Kaledin'in karısının kırık, korkunç, tanınmaz sesini duydu. Yakasını yırtıp açarak odaya koştu. Karev pencerenin önünde iki büklüm olmuş, parmakları yaldızlı tokmağı kavramış, paltosunun altında kürek kemikleri bir inip bir kalkıyordu. Arada sırada şiddetle titriyordu. Bir yetişkin adamın öyle hayvan uluması gibi öten haykırışı az kalsın Bogoevski'yi yere düşürecekti. Kaledin'in elleri göğsünün üstünde kavuşturulmuştu. Bir kamp döşeğinde sırt üstü yatıyordu. Başı hafifçe duvara doğru. Yastığın beyaz yüzü rutubetli maviye çalar alınla yastığa dayanan yanakla çelişiyordu. Düş kurarmış gibi Kaledin gözleri yarı aralık duruyordu. Sımsıkı ağzının köşeleri acıyla kıvrılmıştı. Karısı ayak ucunda kıvranıyordu. Sesi vahşi, iç paralayıcı. Yatağın üstünde bir Colt tabanca. Orada ince, oynak, koyu kırmızı bir akıntı vardı. Gömlekten inip tabancanın yanından geçiyordu. Bir iskemlenin arkalığına dikkatle bir palto asılmıştı. Gece masasının üstünde bir bilek saati duruyordu. Bogoevski olduğu yerde sallandı, dizüstü çöktü. Kulağını Kaledin'in ılık, yumuşak göğsüne yapıştırdı. Güçlü, sirkemsi, erkek teri kokusu geldi burnuna. Kaledin'in yüreği atmıyordu. Bogoevski bütün varlığıyla korkunç bir dikkatle dinledi. Masanın üstünde işleyen saatin sesinden, ölü atamanın karısının hırıltılı hıçkırıklarından, kargaların yaslı, elemli vıraklayışından başka bir şey işitemedi. 16. Kendine geldiği vakit Bunçuk'un gözüne ilk çarpan şey Anna'nın yaşlarla parıltılı gözleri ve bir gülümsemeydi. Tam 3 hafta kendini bilmeden yatmıştı. 3 hafta bir başka ele gelmez garip dünyada yaşamıştı. 24 Aralık günü akşama doğru kendine gelir gibi oldu. Ciddi, donuk gözlerle Anna'ya baktı, durdu. Onunla ilgili her şeyi hatırlamaya çalıştı. Hepsini hatırlayamadı. Yakın geçmişin büyük kısmı hala hafızasının derinliklerinde gömülmüş kalmıştı. Bir şey ver, içeyim. Kendi sesini duydu. Çok uzaktan gelir gibi. Tuhafına gitti, güldü. Anna hızla ona doğru geldi. Tutuk, içerik bir gülümsemeyle baştan aşağı ışımıştı. ''Benim elimden iç.'' dedi. Onun fincanı tutmak için uzanan bitkin elini bir kenara çekti. Bunçuk, güç bela başını kaldırırken titriyordu. Suyunu içti. Bezgin yastığa düştü yine. Gözlerini duvara dikmiş bakıyor, bir şey söylemek istiyordu. Yorgunluğu ağır bastı, uykuya daldı. Uyandığında yine ilk gördüğü Anna'nın endişeli gözleriydi. Sonra lambanın safran sarısı ışığı, ışığın tavandaki çıplak tahtaların üstüne açtığı beyaz çember. ''Anna, buraya gelsene.'' Anna yaklaştı, elini avcuna aldı. Bunçuk onun elini güç bela hafifçe sıktı. ''Nasılsın?'' Dilim bir başkasının, başım bir başkasının, bacaklarım öyle. Sanki 200 yaşındayım. Her kelimeyi dikkatle söylüyordu. Biraz sustuktan sonra sordu. Tifüs mü oldum? Evet. Gözleri odanın içinde gezindi. Güç anlaşılır bir sesle. Neredeyiz? Charitsin'deyiz. Peki sen niçin buradasın? Ben senin yanında kaldım, dedi Anna. Kendini haklı göstermek ister gibi ya da onun dile getirmediği bir düşünceyi geçiştirmek için çabucak ekledi. Seni bütün yabancıların eline bırakamazdık. Abramson'la komitedeki yoldaşlar sana bakmamı istediler. Böylece görüyorsun işte, hiç beklenmezken sana bakmak zorunda kaldım. Bunçuk bir bakışla elinin zayıf bir hareketiyle ona teşekkür etti. Krutogorov ne oldu? Lugansk'ta o. Gevorkyan? O, tifüsten öldü. İkisi de sustular. Çok korktum senin için. Çok hastaydın, dedi Anna sakin bir sesle. Bogovoy ne oldu? Hepsini kaybettim. Bir kısmı Kamenskaya'ya gitti. Ama senin için iyi mi böyle konuşmak? Biraz süt içmek istemez miydin? Bunçuk başını salladı. Dilini güçlükle oynatıyordu. Sorularına devam etti. Abramson'dan ne haber? Bir hafta önce Voronez'e hareket etti. Bunçuk öbür yanına döndü. Başı dönüyordu. Kan gözlerine hücum etti. Anna'nın serin avcunu alnında duyunca açtı gözlerini. Bir düşünce aklından hiç çıkmıyordu. Onca zaman kendinde olmadan yatmıştı. Tabii ihtiyaçlarını kim görmüştü? O mu yoksa? Yanakları hafifçe kızardı. bana hep tek başına mı baktın sen diye sordu. Evet, Bunçuk duvara dönerek utansınlar pis herifler diye fısıldadı. Bir başıma sana yüklemek bu işi. Geçirdiği ateşten kulağı bir parça duymaz olmuştu. Charitz'in parti komitesinin yolladığı hekim Anna'ya bunun tedavisinin ancak Bunçuk adamakıllı iyileştikten sonra mümkün olabileceğini söyledi. Bunçuk yavaş yavaş iyileşiyordu. Kurt gibi bir iştahı vardı ya, Anna şımartmıyordu onu. Perhizi sıktı. Bu yüzden birkaç kere kavga ettiler. Bunçuk, bana biraz daha süt ver derdi. Yeter, içemezsin daha fazla. Ne olursun birazcık daha ver. Açlıktan öleyim mi istiyorsun? İlya, biliyorsun belli bir miktardan fazla vermemem gerek. Bunçuk küser susardı. Yüzünü duvara döner, içini çeker konuşmazdı. Şefkat içini yırtardı Anna'nın ama boyun eğmezdi onun isteğine. Az sonra Bunçuk yüzünü döner, çatık kaşlar, eskisinden de bedbaht bakışlarla yalvarırdı. Biraz lahana turşusu alamaz mıyım? Lütfen, ne olur. Anna canım, dinle. Hekiminki hep hikaye. Ne o, zararlıymış bana. Bir türlü sözünü dinletemediği için bazen hırçın sözlerle onu incitiyordu. Benimle böyle alay etmeye ne hakkın var? Duygusuz, kalpsiz bir kadınsın sen. Senden nefret etmeye başlıyorum. Sana bakmak için neler çektim. Ondan sonra en iyi mükafat bu olur zaten, derdi Anna sabrı tükenince. Ben istemedim ki sen bana bakasın. Niçin bana yükleniyorsun? Pekala, bu durumu istismar ediyorsun. Peki bir şey verme bana. Öleyim ben. Ölsem de ne çıkar zaten? Anna'nın dudakları titrer, kendini tutardı. Hepsine katlandı. Ama bir keresinde ona biraz fazla yemek vermedi diye kavga etmişlerdi. Gözlerinde yaş taneleri parıldadığını gördü. Yüreği sıkışıverdi. Bak, bak nasıl da çocuk gibisin diye bağırdı. Mutfağa koştu, koca bir tabak börekle döndü. Ye, ye İlya canım, sen kızma hiç bundan sonra. Bak bu ne güzel. Titreyen parmaklarıyla böreklerden birini onun eline sokuşturmaya çalıştı. Bunçuk fena olmuştu. İlkin böreği almak istemedi ama dayanamadı. Gözyaşlarını sildi, doğruldu, yedi bitirdi böreği orada. Kemikleri çıkmış sakallı yüzünde suçlu bir gülümseme dolaşıyordu. Bağışlanmak isteyen gözlerle ona baktı. Ben çocuktan da beterim, biliyor musun? Neredeyse ağlayacaktım. Anna onun incecik boynuna, gömleğin açık yakasından görünen içeri çökük etsiz göğsüne, sıska kollarına baktı. Derin bir sevgi ve acıma doldu içine. Uzandı, kuru sarı alnından öptü. İlkti bu. Neden sonra aradan 15 gün geçti. Bunçuk odanın içinde bir başına hareket edebilir hale geldi. Örümcek bacağı gibi incecik bacakları gövdesinin ağırlığı altında çökü çökü veriyordu. Yeniden yürümesini öğrendi. Anna, bak, bak yürüyebiliyorum diye haykırarak daha hızlı gitmeye çalıştı. Bacakları ağırlığını taşıyamadı. Döşeme ayaklarının altında kayı kayı veriyordu. İlk önüne gelen yere tutunmadan yapamadı. Yaşlı bir adam gibi gülümsedi orada. Saydam yanaklarının derisi büzüldü, çizgilendi. Kırık bir sesle kısaca güldü. Yorgun argın yatağa serildi. Odaları rıhtıma yakın bir yerdeydi. Pencereden Volga'nın karla örtülü kıyılarını, onun gerisinde koyu bir yarım daire biçiminde savrulan ormanları, uzak tarlaların yumuşak, dalgalı çizgilerini görebiliyordu. Çok kere Anna pencerenin yanında durur, hayatında yer alan garip, apansız değişikliği düşünürdü. Bunçuk'un hastalığı, bir garip, onları birbirlerine çok yaklaştırmıştı. Önceleri uzun güç bir yolculuktan sonra Charitz'ine vardıklarında hayat omuzlarına binmiş, bayağı canını yakmıştı. Ağlayacak gibi olduğu olurdu. İnsanın sevdiğiyle birlikte yaşamasının ters yüzüne hiç böylesine yakından apaçık bir gözle bakmamıştı. Dişlerini sıkmış, Bunçuk'un kirli çamaşırlarını değiştirmişti. Ateşli başından böcekleri ayıklamış, ağır gövdesini kaldırmaya savaşarak ürpermeyle, tiksintiyle sıskası çıkmış erkek vücuduna ocağının hayatın zor bela sıcak kalabildiği kabuğa gizlice bakmıştı. Her şey içinde ayaklanmış, isyan etmişti ama dışarının pisliği ta derinde büyük bir bağlılıkla saklanan, beslenen duyguyu ezememişti. Onun güçlü kumandası altında duyduğu sıkıntıyı, anlayışsızlığı yenebilmişti. Sonunda duyduğu yalnızca bir merhamet duygusu, derin bir sevgiydi. Göğsünde yürek gibi atıyor, dışarı sızıyordu. Bir keresinde Bunçuk ona soracak oldu. Herhalde bütün bunlardan sonra benden tiksinirsin ha? Bir denemeydi. Neyin denemesi? İradenin mi? Hayır, duygularımın. Bunçuk başını çevirdi. Uzun bir zaman dudaklarının titremesini geçiremedi. Bir daha da bu konuyu açmadılar. Kelimeler fuzuli, renksiz kalacaktı. Ocak ortalarında Voronez'e gitmek üzere yola çıktılar. 17. 16 Ocak akşamı Voronez'e vardılar. Orada iki gün kaldılar. Don İhtilal Komitesi ile kuvvetlerinin Çernetsov birlikleri tarafından püskürtüldüğünü öğrenince onların ardından Milerova'ya girdiler. Milerova'da adamdan geçilmiyordu. Bunçuk orada yalnız birkaç saat kaldı. Bir sonraki trenle Glubokaya'ya hareket etti. Ertesi gün orada makineli birliğinin kumandasını ele aldı. Daha ertesi sabahta Çernetsov kuvvetlerinin yenilgisiyle sonuçlanan savaşa katıldı. Çernetsov'un ortadan kaldırılmasından sonra Bunçuk birden Anna'dan ayrılmak zorunda kaldı. Bir sabah karargâhtan koşa koşa geldi Anna. Helecanlı ve biraz da mahzundu. "Biliyor musun? Abramson burada. Hemen seni görmek istiyor. Bir haber daha. Ben bugün gidiyorum." "Nereye?" diye sordu Bunçuk. Birden şaşırmıştı. "Abramson, birkaç yoldaş ve ben Lugansk'a gidiyoruz. Orada propaganda yapacağız." Bunçuk soğuk soğuk, "Demek bizim birliği bırakıp kaçıyorsun," dedi. Anna güldü, kızaran yüzünü onun göğsüne dayadı. "İtiraf et, birlikten kaçıyorum diye mi üzüldün şimdi? Senden kaçıyorum diye üzülüyorsun. Ama geçici bu. O iş başka, orada daha faydalı olacağıma eminim. Mitralyözcülük tam bana göre değil." Çapkın bir bakış fırlattı ona. Bunçuk gibi bir tecrübeli kumandanın emri altında da olsa öyle. Az sonra Abramson çıka geldi. Her zamanki gibi huzursuz, canlıydı. Yerinde duramıyordu. Katran karası saçlarının önündeki beyaz parça yine öyle göz kamaştırıcı. Bunçuk'u görünce sahiden sevindi. "Ne? Kalktın mı? İyi iyi. Anlayı geri alıyoruz." Bilgiç bir bakışla gözlerini kıstı. "Bir itirazın yok ya. Hiç mi yok? Çaritsin'de dost olduğunu sandıydım. Ondan sordum." "Anna'dan ayrılmak hoşuma gitmiyor, inkar edemem," dedi Bunçuk. Dudaklarında tutuk, kuru bir gülümseme belirdi. "Üzüldün mü? Bak hele. Anna, duyuyor musun?" Odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Önünden geçtiği tozlu bir sandığın arkasından bir kitap aldı. Sonra silkindi, gitmeye hazırlandı. "Hemen hazır olur musun Anna?" "Siz gidin, ben şimdi geliyorum." Anna, perdenin arkasında üstünü değiştiriyordu. Çıktığında beli kemerli, haki bir er ceketi giymişti. Göğüslerinin üstünde cepleri biraz kabarıyordu. Eski siyah etekliği orada burada yamalıydı ama tertemizdi. Yeni yıkadığı saçı topuzundan kurtulmuş, kabarmıştı. Yağmurluğunu giydi. Her zamanki canlılığını yitirmiş, kuru, yalvar yakar bir sesle sordu. "Bugünkü hücuma katılacak mısın?" "Tabii, burada aylak aylak oturup bir iş yapmayacak mıyım sandın?" "Sadece şeyden sordum." "Dinle, dikkat et kendine. Hatırım için ha? Fazladan bir çift yün çorap bırakıyorum. Soğuk alma, ayaklarını ıslatma, e mi? Lugansk'tan yazarım sana." Neden gözlerinin ışığı sönüverdi? Hoşça kal derken gönlünü döktü. "Biliyor musun, senden ayrılmak çok acı benim için. Abramson, Lugansk'a gitmemi ortaya atınca çok sevindim ama şimdi orası sensiz çok boş olacak. Şimdilik duygular insanın yolunu engelliyor. İşte bir ispatı daha. Bağlıyor insanı. Ne yapalım? Neyse. Hadi, Allah'a ısmarladık." Sözleri, tavrı soğuk, tutuktu. Bunçuk kararından vazgeçmekten korktuğunu anladı. Kapıya kadar geçirdi onu. Anna acele adımlarla yürüdü. Omuzlarını savura savura arkasına hiç bakmadan gitti. Bunçuk onu geri çağırmak istedi. Ama son dakikada Allah'a ısmarladık derken gözlerinde bir damla yaşın parıldadığını görmüştü. İsteğine gem vurdu. yapmacık bir neşeyle haykırdı. Seni Rostov'da görürüm. Kendini iyi kolla Anna. Anna omzunun üstünden ona bir bakıp adımlarını hızlandırdı. O gittikten sonra Bunçuk birden ne kadar yalnız olduğunun farkına vardı. Eve döndü. Sonra hemen sanki ev yanıyormuş gibi dışarı fırladı. Orada her şey ona ondan bir şey söylüyordu. Her yerde onun kokusu, geride kalan mendil, asker kesesi, bakır maşrapa, elleri neye değdiyse. Gece basana kadar nahiyede oradan oraya dolaştı. İçinde garip bir endişe vardı. Bir yerinden bir şey kesmişlerdi sanki. Yeni durumuna bir türlü alışamadı. Kızıl partizanlarla kazakların yüzlerine görmeyen gözlerle baktı. Bir kısmını tanıdı, çoğu da onu tanıyordu. Savaşta ordudan tanıdığı kazağın biri onu durdurdu, zorla evine götürdü. Orada birkaç partizan ve denizciyle oyun masasına oturtmaya çalıştı. Tütün dumanına sarılmış adamlar kartları masaya çarpıyor, Kerenski rublelerini hışırdatıyor, bağırıp çağırıyorlardı. Lanet, küfür, gırla gidiyordu. Bunçuk bunaldı, dışarı çıktı. Bir saat sonra hücuma katılmak olmasaydı hali bitikti. 18. Kaledin'in ölümünden sonra 29 Ocak'ta Novocherkask'ta bir askeri konsey toplandı. Orada General Nazarov il atamanı seçildi. Toplantıda bir avuç delege vardı, çokluk güney nahiyelerinden. Bu seyrelmiş konseyin desteğine güvenen Nazarov, 18 ile 50 yaşları arasındaki bütün kazakların silah altına alındığını açıkladı. Ama kazaklar, tehditlere, köylere gönderilen silahlı birliklere rağmen emre istemeye istemeye boyun eğdiler. Konsey çalışmalarına başladığı gün Albay Tatsin, kumandasındaki 6. Don Kazak alayı, Bolşevik kuvvetlerinin çemberini yırtarak Romanya cephesinden Novocherkask'a vardı. Yekaterinoslav'dan gelirken yolda birçok yerde fena hırpalanmıştı. Ona rağmen Novocherkask'a tam mevcutla geldi alay. Bütün subaylar görevlerinin başındaydı. Alay Novocherkask'ta törenle karşılandı. Katedral alanında bir anma töreninden sonra General Nazarov askeri disiplini bozmadan silahlarını alıp Don'un savunmasına geldikleri için Kazaklara teşekkür etti. Az sonra alay cepheye gönderildi ve hemen ardından genel karargaha Bolşevik propagandası yüzünden askerlerin mevkilerini bıraktıkları, ordu hükümetini savunmaktan kaçındıkları haberi geldi. Konsey bir şey yapamıyordu. Herkes de aynı düşünce. Bolşeviklere karşı mücadelenin sonu belliydi artık. Bir vakitler atak, işini bilir bir general olan Nazarov, konsey toplantılarında ellerini başının arasına alıp oturuyor, acı acı düşünüp dalıyordu. Son umutlar da çürümüş, tahta gibi savrulup gidiyordu. Tikhoretskaya çevresinde daha şimdiden topçu ateşinin gümbürtüsü duyulur olmuştu. Sancaktar Avtonomov, kumandasında Kızıl Partizan birliklerinin Charitsin'den Rostov üzerine yürüdükleri yolunda bir söylenti vardı. Yüzbaşı Chernov'un Beyaz Partizan Birliği iki yandan ateş altında kalarak Rostov'a geri çekildi. Şehirde kalmanın tehlikesini kavrayan Kornilov 9 Şubat'ta oradan ayrılmaya karar verdi. Temelnik mahallesinde işçiler bütün gün istasyonu, subaylardan kurulu devriye kollarını kurşuna tuttular.